Milli eğitim, dil ve kalkınma. Eğitim meselemiz. Bugün birçok ananın, babanın, gencin yüreği derttedir. Her yıl 300 binden fazla Türk genci üniversite veya yüksek okula girememe durumuyla karşı karşıya kalmaktadır. Üniversite giriş imtihanından çok bir tavsiye imtihanı olduğu açıkça ortaya çıkmış bulunan bu sistemle her yıl 300 bin gencimize yeni genç nesiller eklenecek, bu sayı 400 bini, 500 bini bulacaktır. Anayasaya göre her Türk vatandaşı okuma hakkına sahip, devlet de onu okutma, eğitme ödevi içindedir. O halde yapılacak iş, mevcut üniversite ve yüksek okullarda bulunan gizli kapasiteleri açıp, genişletirken diğer taraftan da yeni bir yüksek öğrenim sistemi kurmaktır. Kalkınmış ülkeler kalkınmasını yüksek öğrenim kurumlarına, yüksek öğrenim yapmış aydınlara borçludur. Mevcut imkanlarımızı zorlayarak yeni yüksek okullar açmak, yüz binlerce gencimizi buralarda okutarak ülkemizin ekonomik ve bilimsel kalkınmasını hızlandırmak zorundayız. 300 binden fazla gencimizi bu yıl öğrenime almak için yeterli binaya, güzide öğretim kadrosuna ve diğer personele sahibiz. 15 yıl önce bugünkü bina ve öğretim kadrosunun 3'te 1'i ile 3 kat fazla öğrenci okutabilen öğrenim kurumlarımız, bugünkü yetişkin ve kat kat fazla kadrosu ile daha çok öğrenci okutabilir. Ancak ilmi araştırmanın zorluğu, yoruculuğu karşısında öğretim üyelerinin bugün ellerine geçen ekonomik imkanlar son derece yetersizdir. İlim zor olduğu kadar da pahalıdır. Bu sebeple Milliyetçi Hareket Partisi, güzide ilim adamlarımızın hayat şartlarının ekonomik güçlük ve zorluklarının öncelikle ele alınıp giderilmesini savunmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak hedefimiz milliyetçi Türkiye'yi kurmaktır. Komünizm, kapitalizm ve bunlar gibi diğer gayrimilli ideolojiler bizim bu büyük hedefe varma yolumuzdaki ayrık otlarıdır, engellerdir. Bütün bu engelleri aşarak Türk'ün kendi öz değerlerinden çıkan milli sistemini kuracak ve milliyetçi Türkiye'yi tahakkuk ettireceğiz. Biz sadece komünizmle mücadele eden bir teşekkül değiliz. Türk milletinin yaşayış tarzını kısa zamanda en üst seviyeye çıkaracak, Türk devletine dünya siyasetinde hakkı olan gerekli yeri kazandıracak bir hareketiz ve bunun için iktidara talibiz. Bir hareketin başarıya ulaşması, ülkücü kadrolara sahip olmasına bağlıdır. Ülkücü kadro, aynı fikirle beslenen, aralarında duygu ve düşünce disiplini sağlanmış olan, feragat ve fedakarlıkta yarışan insanların meydana getirdiği şuurlu bir ekiptir. Çağ dışı eğitim sistemi. Milli olmayan, milli kültür, milli karakter ve milli şuuru yaratmayan bir eğitim sistemi, çağ dışı, zararlı, iflas etmiş bir eğitim düzeninden başka bir şey olamaz. Bugün ülkemizde yürürlükte bulunan eğitim sistemi maalesef böyledir. Ancak reforme edilmek istenen eğitimimize getirilecek olan reform hükümlerinin milli şuur ve milli kültüre dayalı olduğunu görememenin ızdırabı içindeyiz. Eğitimden beklenen şudur: bir ülke içinde yaşayan genç dimağları birbiriyle kaynaştırma, onlara tarihlerini, ülke şartlarını öğretmek ve milli kalkınmada personel sermayesinin faydalı bir biçimde yetişmesine dikkat etmektir. Başka bir deyimle eğitimin iki görevi vardır. Birinci görev milli kültür ve milli şuuru yaratmak, ikinci görevi ise bu kültür ve şuur içinde ekonomik kalkınmaya, çevre kalkınmasına, milli kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Her sistemin kendine özgü modelleri vardır. Mesela Marksist ya da faşist ülkede bunlar o sistemlerin esas aldığı değerlere göre tespit edilir. Marksist bir düzende asıl olan ekonomik kalkınma, ekonomik büyümeye katkıda bulunmadır. Bu sebeple Marksist sistemlerde fertlerin eğitiminde sadece bu yön esas alınır. Bir de buna ilaveten Marksist rejim ve düzene ihanet etmemek, buna bağlı kalmak şuuru verilir. Türk milli eğitim sistemi yukarıda da belirttiğimiz gibi iki ana hedefe yönelmiş olmalıdır. Evvela genç dimağlara mensup oldukları milletin tarih, kültür ve değerleri anlatılmalı, onlar bunlarla yoğrulup birbirleriyle kaynaşmalıdır. Ayrıca ülke kalkınmasında üretici, araştırıcı katkıları getirecek bir kafaya sahip olmalıdır. Reform taslağında biz sadece bunlardan ikinci unsura kısmen önem verildiğini görmekteyiz. Oysa bir ideolojiye, özellikle milli kültür haslet ve şuuruna varamamış insanların ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaları mümkün değildir. Bugün karşılaştığımız sıkıntıların bir mühim sebebi, milli eğitim sistemimizin çocuklarımızı Türk milletinin milli değerlerine bağlı, milli kültürüyle yoğrulmuş, milli şuur sahibi, milliyetçi bir ruh ve milliyetçi bir ihtiras sahibi insanlar olarak yetiştirememesidir. Bunun yerine sadece bilgi yüküyle yüklenmiş ve bencillik, menfaat ihtirasıyla dolu insanlar haline getirmektedir. Halbuki milli eğitimin her şeyden evvel sağlaması icap eden husus, yetişecek memleket evlatlarının evvela Müslüman Türk olarak, Müslüman Türk'ün manevi değerlerine bağlı, ondan kopmamış ve her zaman her yerde Türk milletinin menfaatlerini temin etmek ihtirası, şuuru, inancı temin etmek duygusuyla titreyen insanlar olarak yetişmeleri lazımdır. Milli eğitimin sağlaması icap eden bir diğer husus da, hangi okuldan çıkarsa çıksın, bir okuldan ayrılan memleket çocuğunun millet hayatına yük teşkil edecek bir vatandaş halinde değil, milletin hayatına yeni değerler katacak, milletin hayatına üretici olarak katılacak vasıfta yetiştirilmesi lazımdır. Bugün okullarımız o şekilde çocuklarımızı yetiştirmektedir ki, okuldan çıkan çocuk bir daha tarlaya gitmiyor, gitmek istemiyor. Bir daha tezgahın başına gitmiyor, gitmek istemiyor. Bunun yerine hepsi devlet kapısında bir büro işi, bir memuriyet, yani cemiyetin sırtında cemiyete değer kazandıran bir faaliyet içinde değil, cemiyetin sırtına yük olacak bir istikamette kendisine yer arıyor. Onun için milli eğitimin, milli şuur, milli terbiye vermekle beraber yetişecek çocuklarımızı milletin sırtına yük değil, hangi okuldan ayrılırsa ayrılsın, ayrıldığı andan itibaren hayatın her yerinde Türk milletine değer kazandıracak bir terbiye, bir bilgiyle yetiştirmesi lazımdır. Bizim Türk milliyetçileri olarak davamız, Türk milletinin varlığını yüceltmek ve ebediyen devam ettirmek davasıdır. Bu fikrin, bu davanın üstünde başka hiçbir fikir, başka hiçbir dava yer alamaz. Türk milletinin varlığını korumak, yükseltmek ve onu ebediyen devam ettirmek fikrine hizmet etmeyen hiçbir davranış, hiçbir hareket Türk milleti için meşru sayılmamalıdır. Milletler arasında devamlı bir yarışma, devamlı bir mücadele sürüp gitmektedir. Her millet kendini daha üstün yapmak, daha gelişmiş, daha saadetli, daha medeni, daha ileri bir millet yapmak için çırpınır ve mücadele eder. Bu tarihin değişmeyen gerçeğidir. Bu şuurdan, bu duygudan, bu kutsal ihtirastan mahrum olan milletler yok olmaya, sürünmeye mahkumdur. İşte tarihin kaydettiği en eski devirlerden beri milletler arasında sürüp gelen bu mücadele içinde Türk milletinin bir an önce bu bakımsız, fakir, geri kalmış ve kuvvetsiz durumundan kurtularak kendi gücüyle ayakta duran, sözünü ve şerefini her yerde saydıran, başkalarına avuç açmayan, medeniyette en ileri, gelişmede en ileri bir millet haline gelmesi temel davamız olmalıdır. Türk milletinin böyle bir varlık haline gelmesi, her şeyden önce milliyetçilik şuurunun, Türk milletinin fertlerinin kalbini doldurması ve en güçlü ve en gelişmiş, en ileri olma ihtirasının zihinlere yerleşmesiyle mümkündür. Bizim Türk milliyetçileri olarak yürüttüğümüz mücadelenin özü budur, hedefi budur, hareketimizin gayesi ve manası budur. Kalkınma edebiyatı yapmakla meşgulüz. Bugün maalesef ülküden, inançtan, ihtirastan yoksun bulunuşumuz ve aydınlarımızın neme lazımcı bencil duygular içinde memleket meselelerine yabancı kalışı, yeryüzünün ileri ve modern memleketleriyle Türkiye'mizin arasındaki mesafeyi kapatacağı yerde daha da genişletmekte ve açmaktadır. Memleketimizde bugüne kadar uygulanan kalkınma programları, kalkınma planları propaganda mahiyetinde olup, siyasi kadroların halkımızı uyutmak, avutmak için kullandıkları gerçek dışı beyanlardan ibarettir. 55 senelik Cumhuriyet Türkiye'si kalkınmak için hiçbir fedakarlığa katlanmaksızın normal bir gelişmenin gerektirdiği kalkınmaya ulaşabilmiş bir memlekettir. Kalkınma, ileri gitme sözlerine aynı yıllarda başladığımız pek çok ülke bugün Türkiye'yi fersah fersah geride bırakmıştır. Biz hala kalkınmanın edebiyatını yapmakla meşgulüz. Geri kalmış ülkelerin en gerilerinde yer almış bir Türkiye. Sefalet ve perişanlık içinde sürüklenen milyonlarca Türk köylüsü. ve hala kalkınmadan bahseden siyasetçiler bu duruma, böylesine bir gidişe dur demek, isyan etmek, Türk milletinin varlığını bir an önce kurtarmak ve onu dünyanın şerefli bir varlığı haline getirmek davasını güdenler için en mukaddes vazifedir. Düşman propagandalarının kültür merkezi. İnanmayan, kendine güvenmeyen, tarihi vazife şuuru olmayan fertlerden teşekkül eden milletler zayıf kalmaya, hakir görülmeye, ezilmeye mahkumdur. Hele bir milletin aydınları kendi milli benliğinden koparılmış, milletin değer hükümlerine yabancılaşmış, dilini, dinini, kültürünü hor görür bir hale gelmişse artık o millet için çırpılma, silkilme hareketi de zorlaşmış demektir. Biz maddeden ve manen kuvvetli bir millet olmanın şuuruna bağlı, büyük düşünen ve büyük isteyen bir ülkücü aydınlar kadrosunun Türk milletini içinde bulunduğu bu kötü durumdan kurtaracağına inanıyor ve bunun mücadelesini yapıyoruz. Geçmiş iktidarlar döneminde idareciler ve aydınlarla halkın arası açılmış, ordu ve millet çatıştırılmak istenmiş, üniversiteler, akademiler, radyolar düşman kültürlerin propaganda merkezi haline getirilmiştir. Halkımız ordusuyla, devletiyle, üniversiteleri, aydınları ve idarecileriyle barışık halde bulunur, manevi birlik ve bütünlüğümüz kurulursa büyük işler yapmamız, büyük hamlelere girişmemiz de mümkün olacaktır. Memurla halkın, okumuşla okuyamamışın, emek ile sermayenin, ordu ile milletin, imamla öğretmenin birbirine güvendiği, el ele verdiği, aynı ülkünün heyecanı içinde omuz omuza emek, kalkınma, enerji seferberliğinin başlatıldığı bir Türkiye, çok kısa bir zamanda dünya devletleri arasındaki şerefli yerini alabilecektir. Temel davalarımızın halli. Türkiye'mizin bu temel davasının halli için halen yürürlükte olan çarpık gayri milli eğitim sisteminin kökünden değiştirilerek yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Memleketimizin aydınları yıllardır Türk halkına yabancı ülke şartlarını bilmeyen vazife ve hizmet şuurundan yoksun olarak yetiştirilmişlerdir. Eğitim ve öğrenim yapan memleket çocukları bir daha halkın arasına dönmemekte, halkın hayatına ortak olmaya yanaşmamakta, bunun yerine büyük şehirlerin lüks ve konforlu hayatı içinde bir mevki sahibi olmaya çalışmaktadırlar. Türk halkı binbir zorluk içinde bir mevki sahibi olmaya çalışmaktadırlar. Türk halkı binbir zorluk içinde, binbir mahrumiyet içinde, sefalet içinde sürünürken onun sağladığı imkanlarıyla yetişen çocukları ona ihanet etmektedir. Halktan ayrı kalan aydın, aydından mahrum kalan halk. Bu fasit daire en kısa zamanda kırılmalı, halk-aydın bütünleşmesi sağlanmalıdır. Bu amaca ulaşmak için Türk milli eğitimi şu iki hedefe uygun olarak düzenlenmelidir. A. Milli kültür ve milli şuuru yaratmak, Türk aydınlarını milliyetçi düşüncelere sahip fertler olarak yetiştirmek. B. Bu kültür ve şuur içindeki aydınları milli kalkınma savaşının öncüleri, gönüllüleri haline getirmek. Bu hususta gerçekleştikten sonra Türk emeği, yeraltı yerüstü kaynaklarıyla Türk enerjisi, Türk milletinin milliyetçi ve ülkücü aydınlarının elinde kalkınma seferberliğinin emrine verilecek olursa, güçlü, büyük, kalkınmış, sanayileşmiş Türkiye hayal olmaktan çıkacak ve gerçek olacaktır. Milli eğitim, halk-aydın bütünleşmesi. Bugün yeryüzünde ve milletler arasında adına sessiz savaş diyebileceğimiz kültür savaşı bütün şiddetiyle devam etmektedir. Bir ülkenin kaleleri fethedilebilir, orduları muharebeyi kaybedebilir, fakat bir milletin gönlü ve zihni fethedilmedikçe o ülke asla yenilmiş sayılamaz. Tarih buna ait örneklerle doludur. Büyük bir gerçektir ki herhangi bir kimse bir kavme benzemeye çalışırsa o kavmin efradından sayılır. Milletler kültür savaşında başka milletlerin dilini, dinini, örf ve geleneklerini, milli ve manevi değerlerini yıkmayı ve kendi kültürlerini yerleştirmeyi hedef alırlar. Onun için kültür savaşı alfabeyi ezberleme ve ezberletme davası değil, nesillerin zihnini, gönlünü ve bedenini yetiştirme ve geliştirme davasıdır. Bugün memleketimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın plan ve programları milliyetçi bir gençlik yetiştirilmesi hedefinden uzaktır. Eğitim ve öğretime hizmet etmesi gereken müesseseler de gençliğin yetiştirilmesinde üzerlerine düşen görevleri tam ve doğru olarak yaptıklarını iddia ve ispat edemezler. Okullar sadece bilgi unsuru olan ansiklopedik karakterden kurtarılmalı, öğrenciyi ilim, iman ve ahlak yüceliğine ulaştıran bir ilim yuvası ve iman kaynağı haline getirilmelidir. Memleket ihtiyaçlarına ve sınıf hacmine, sıra adetine göre öğrenci kabul etmek yerine, öğrencilerin kabiliyetlerine göre üniversiteler açmak yoluna gidilmesi, geniş sahalar üzerine çağın ihtiyacına cevap veren modern ve büyük tesislerle üniversite şehirleri kurulmalıdır. Uçağını, gemisini, atomunu kendi yapan bir millet olabilmek için sosyal denge ve gelişmenin diğer şartları yanı sıra bizzat insanın beyin gücüne ihtiyaç vardır. Memleketin büyük imkanlarını israf ve çarçur eden iktidarlar beyin gücünü yetiştirmek için geniş ve ciddi yatırımları esirgemişlerdir. Uzun yıllardan beri devam eden yanlış eğitim siyasetinin diğer bir sonucu olarak bugün halkla aydın arasındaki damarlar tıkalı, bağlar kopuktur. Aydın halktan uzak, halk aydından ümitsizdir. Allah'ın bir lütfu olan aklın her şeyden üstün bir cevher olduğu hatırlanmalı ve milli eğitim, ilim, iman, ahlak temellerine oturtulmalıdır. Unutulmamalıdır ki milletlerin gelişmesi ve mutluluğu fertlerin beyin, kalp ve ruhlarını ilim, iman ve ahlak ile doldurmak suretiyle girişilecek hamlelere bağlıdır. Milli eğitim ve Türk gençliği. Türkiye'nin az zamanda kalkınması için seçkin kabiliyetlerin mütehassıs zümre olarak yetiştirilmesi daha faydalıdır. Yalnız milli eğitim konusundaki görüşlerimizi bir yanlışlığa yer verilmemesi için biraz açıklamak istiyorum. Türkiye'nin milli eğitim davası, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri gayet plansız ve çok yanlış bir şekilde yürütüle gelmiştir. Bugün de aynı kör dövüşü sistem devam ettirmektedir. Eğitimin, milletimizin sosyal ve iktisadi durumu ve ihtiyaçları dikkate alınarak Türkiye'yi en kısa zamanda kalkındıracak bir plana bağlanması lazımdır. Onun için de önce Türkiye'nin muhtaç bulunduğu elemanların sayısı, branşlarının tespit olunması ve belirli süreler içinde ulaşılması gereken hedefleri tayin olunarak buna göre eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi gereklidir. Yani Türkiye'de halkın sağlığı için ne kadar doktora ihtiyaç var, ne kadar sağlık memuruna, ebeye, hemşireye ihtiyaç olduğu ve bunun gibi ne kadar makine mühendisine, inşaat mühendisine ve böylece nelere ihtiyaç olduğu neticesine ilmi bir şekilde varılmalıdır. Bundan sonra da milli eğitimin buna göre planlanması gerekir. İktisadi durumumuz ve ihtiyaçlarımızın da aynı şekilde dikkate alınması lazımdır. Türkiye'de bugün uygulanan şekil ise şöyledir. Her tarafta alabildiğine ilk öğretimi sağlamak için ilkokullar açılmaya çalışılıyor ve bu ilkokuldan mezun olan öğrencileri okutmak için de ortaokullar açılmaya, ortaokulu bitirenler için de liseler açılmaya çalışılıyor. Böylece liseleri bitiren öğrencilerimiz üniversiteye sığamıyorlar. Liselerden mezun olan öğrencilere yetecek kadar üniversite kurulabilse dahi bu üniversitelerden mezun olan çocuklarımız bu sefer de belli kapıları zorlama durumunda kalacaklardır. Ve en çok da devlet kapılarında vazife almak isteyeceklerdir. Bu kadar kalabalık üniversite mezununda devlet kadrolarına yerleştirmek mümkün olmadığından başlı başına bir tedirginlik konusu ortaya çıkacaktır. Şimdiki halde liseyi bitiren çocuklarımızın hepsini birden üniversiteye alamıyoruz. Bu durum dahi birçok üzücü olaylara sebep olmaktadır. Kaldı ki Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından birisi de teknik eleman yetiştirmektir. Bunun için de eğitimin yine memleketin sosyal ve ekonomik hedeflerine uygun olarak teknik eğitime yöneltilmesi zorunludur. Genel olarak bütün milletin yüksek eğitim görmüş hale getirilmesi elbette istenen bir amaçtır. Fakat çok geniş imkanlar gerektiren bir husustur. Onun için merhaleler tayin etmek ve en kısa yoldan memleketi kalkındıracak bir plana başvurmak gereklidir. Dünyanın bugünkü gidişatı içerisinde ilim ve teknik alanındaki büyük ilerlemeler milletlere geniş ufuklar açmıştır. fakir, geri kalmış, nüfusu az, toprağı küçük milletler dahi ilim ve teknikte yüksek bir durum elde ettikleri takdirde zengin nüfuslu kalabalık ve kuvvetli milletlerle denge kurabilirler. İlim ve teknikte geri kalmış bir milletin hızla yükselmesi için 3-4 bin kişilik ilim adamı ve teknisyen kadrosu hazırlaması onun için büyük imkanlar sağlar. Bu da milyonlarca nüfusu teşkil eden bütün millet halkını üniversiteden geçirmeye kalkışmaktan çok daha kolay ve ucuzdur. Bu sebeple milli eğitim davamızın en faydalı biçimde çözümlenmesi için bizim görüşlerimizi şöyle sıralayabiliriz. A. Seçkin kabiliyetler, mütehassıs zümre olarak ve memleketin sosyal, ekonomik ihtiyaçları ve hedeflerine göre yetiştirilmelidir. B. Eğitim, memleket ihtiyaçlarını karşılayacak bol sayıda teknik eleman yetiştirecek şekilde teknik eğitime çevrilmelidir. C. Bütün halkın süratle eğitilmesini sağlayabilmek için bizim 9 ışık doktrinimizde de ileri sürmüş olduğumuz köy planları sistemi uygulanmalıdır. En çok meşgul olacağımız problem, Türkiye'yi ilim ve teknik alanında süratle en yüksek bir seviyeye çıkarma konusudur. Memleketimizin kalkınmasının birinci derecede buna bağlı olduğu inancındayım. Tabii bunun içine ziraatimizin modernleştirilmesi ve Türkiye'nin ağır sanayinin kurulması hususları da girmektedir. Dünya yeni bir çağın eşiğinde bulunuyor. Bu çağ atom ve füze çağıdır. Buna ilim ve teknik çağı da diyebiliriz. Bu yeni çağ nasıl ki sanayi hareketi 18. yüzyılda başlayıp geliştikçe toplumların sosyal yaşayışları üzerinde büyük tesirler yaptı ise aynı şekilde bu çağ insanların hayatını da değiştirecektir. Bunu şimdiden görmek lazımdır. Bu sebepten memleketimizde de ben 27 Mayıs'tan sonra ilk defa milletimizin asırlar üzerinden bir sıçrama yaparak atlamasını, atom feza çağına ulaşmasını ileri sürdüm. Bugün de aynı görüşteyim. Türkiye'miz var olup yaşayacaksa bir takım şekil ve gösterilerle oyalanma, zaman varlığını israf etme yerine bütün gücünü buhar, elektrik çağlarının üzerinden aşıp atom ve feza çağına girmek için ilim ve teknikte güç kazanmaya harcamalıdır. Bugün üniversite gençliğine görmekte olduğum en büyük eksiklik ve kusurlar aynı zamanda Türk toplumunda da gördüğümüz kusurlardır. Bunları sırayla şöyle sıralayabilirim. A. Gayesizlik, milli ülküden yoksun oluş. B. Ciddiyetsizlik. C. Disiplinsizlik ve bunlarla birlikte insanların haklarına karşı saygılı olmamak. İnsanları sevmek ve bencil olmamak gibi vasıflarını kaybedişi, buhran içinde bulunuşudur. Bu saydıklarımıza bir de çalışmamalarını, tembel oluşlarını ekleyebiliriz. Ayrıca ne pahasına olursa olsun sınıf geçmek ve diploma sahibi olmak zihniyeti memleketimiz için çok yıkıcı olmaktadır. Çocuklarımızda maalesef kopya çekmek bir adet halinde olup çok kere de kahramanlık sayılmaktadır. Halbuki kopyacılık çok çirkin bir huy olduğu gibi adi bir sahtekarlıktır da. Ne evlerimizde ne de milli eğitim görevlilerimizin çalışmalarında çocuklarımızın bu manevi eksikliklerini gidermek için gerekli ilgi görülmektedir. Son yıllarda üniversite gençleri arasında yayılan aşırı sol akımlar memleketimiz için ciddi bir tehlikedir. Gençlerimiz okullarımızda bir takım teorik bilgilerle yükletilmektedir. Fakat çocuklarımıza milli ülkü, milli hayat felsefesi, milli bir dünya görüşü verilmemektedir. Çocuklarımızın gönülleriyle kafaları çoğunlukla bu yönde boş bırakılmaktadır. Boş bırakılan her kafaya ne rast gelirse o dolar. Onun için memleket evlatlarına komünizmin sadece yanlış ve batıl olduğunu, kötü ve zararlı bulunduğunu anlatmaya çalışmak yetmez. Türkiye'nin kalkındırılması için komünizmin uygun bir sistem olmadığını açıkça göstermek ve ondan sonra da Türkiye'yi hızla kalkındıracak milli bir sistemi, milli bir görüşü salık vermek lazımdır.